fırsatı buluyoruz diye düşünüyorum. Bir inanan vaktini, zamanını nasıl değerlendirmeli? Ne yapmalı? Hani o mesajlarda da gelen sorular vardı ya, hani ne yapmalıyız o zaman, bu yanlışlardan kurtulmalıyız?
Yani belki bunu önce örnek bir inanan profili Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade ediliyor? Bundan kısaca bahsederek söze başlamak gerekir. Ama aradan önceki konuyla ilgili bu İslami bir takım konuların mahkemelere taşınmaması, dolayısıyla yani İslam'ın böyle sanki savunulmaya veya mahkemelere taşınma ihtiyacı varmış durumuna sokulmasıyla ilgili bir şey vardı. Ben Alper Hoca onları söylerken, Kur'an-ı Kerim'deki işte dinde baskı, zorlama, tiksinirme yoktur ayeti, Bakara suresindeki ve Peygamberimizin Kur'an'ı tebliğ ediş metodu, yöntemiyle ilgili ayetler aklıma geldi. Şimdi bakın, Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin. Sakının, eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 92. ayette. Yani Allah mesajını insanlar içinden seçtiği elçiler vasıtasıyla insanlara ulaştırıyor. Ama insanları bu mesaja inanmaları noktasında zorlamıyor. Peygamber'e düşen sadece tebliğdir. Kişi kendi özgür iradesiyle inanıp inanmamaya karar verecek. Yine elçilere düşen açık bir tebliğden başka değildir ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Ve şöyle bir ifade var, bakın diyor ki, yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen tebliğden başka şey değildir. Şura suresi 48. ayette. Şimdi tabii insanlara dini konulardan bahsettiğiniz zaman çoğu zaman ciddiye almıyorlar. Veyahut da alaya alabiliyorlar. Yüz çevirebiliyorlar. Ama kişinin şunu bilmesi gerekiyor. Yani o insan eğer ki inanacaksa, Allah ona hidayet verecekse o insan inanacak. Ne sizin anlatmanız ne bir başkasının anlatmasıyla değil. Dolayısıyla biz inananlar olarak insanlara bazı gerçekleri hatırlatırız. İşte bu kitapları niye yazıyoruz veya bu tip programları niye yapıyoruz? Aslında insanlara bir takım unuttukları gerçekleri hatırlatmak için. Ama bunu Alper Hoca'nın dediği gibi, yani siyasi bir tartışmaya döndürme, inanan inanmayan olarak insanları kutuplaştırma, toplumu mezheplere veya inanç yorumlarına göre ayırma veya bu konuları mahkemelere taşıma falan, bunlar Kur'an'a uygun tavırlar, davranışlar değil. Onun böyle bir altını çizmiş olalım.
Sonra gelelim.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim aslında iyi bir inanan, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu prensiplere en iyi şekilde uyan kişidir. Üstünlük takvadadır ayeti. Alper Hoca dikkat çekmişti ilk yarıda. İnsanlar arasındaki üstünlüğün takvada, yani sakınmada olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim bize. Allah'ın sakınmamızı istediği şeylerden sakındığımız oranda takva sahibi olabiliriz. Ve üstünlüğümüzden söz etmemiz mümkün olabilir. Tabii ki bu Allah katındaki bir üstünlük. Yani insanın sahip olduğu makam, mevki, şan, şöhret, bankadaki mevduatı, borsadaki hisseleri, altın rezervi vesaire, bunlar değil. Yani siz Allah'a ne kadar yaklaşabiliyorsanız, Allah'a ne kadar yakınsanız o kadar üstünsünüz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok muazzam bir ayet var, çarpıcı. İnananlar zaman zaman Peygamberimizin döneminde zor durumlarda kalıyorlar. Biliyorsunuz savaşlarda mağlup olabiliyorlar, eziyet görüyorlar inandıkları için. Kur'an-ı Kerim diyor ki, gevşemeyin, üzülmeyin, tedirgin olmayın. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz. Yani Kur'an-ı Kerim üstünlüğü imanda gösteriyor. Eğer sen iman etmişsen, doğru bir şekilde, samimi, ihlaslı bir şekilde iman etmişsen zaten sen üstünsün. Yani dünya hayatında sahip olduğu şeyleri öldüğünde yanında götürebilen hiç kimse var mı? Böyle bir örnek yoksa demek ki herkes toprağın altında eşit halde.
Yani servetleriyle insanlar, gömülen eski dönemde krallar filan var ama bir işe yaramadığını hepimiz biliyoruz.
Şimdi bakın ibadetler çok önemli Kur'an-ı Kerim'de. Dinde de en çok vurgulanan şeyler belki bunlar, ama sadece bunları indirgemeyelim dedik. Kur'an-ı Kerim'deki bir takım temel prensiplere bakalım. Bunlar zaten bir inanan nasıl olması gerektiğiyle ilgili bize çok açık bilgiler veriyor. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki, bütün o ibadet emirlerinden sonra, ibadetlerde gönülden ve titiz olun. Programın başında konuşmuştuk. Yani biz bir takım ibadetleri yerine getiriyoruz ama bunları yerine getirirken ne kadar titiziz bu konuda. Şimdi insan diyelim işte bir programa çıkmadan önce, değil mi? İşte insan saçına dikkat ediyor, tıraşına dikkat ediyor, kıyafetine dikkat ediyor veya bir toplantıya gireceği zaman o toplantıda sunum yaparken ses tonuna dikkat ediyor. O sunum yaptığı zaman sunum yaptığı insanları etkilemek üzere bir takım işte pasajlar hazırlıyor. Çarpıcı bir takım örnekler vermeye çalışıyor. Bir hazırlık yapıyor. Şimdi yaratıcımızın bizim menfaatimize olan, bu çok önemli, o yüzden vurguluyorum hep. Bizim menfaatimize olan, bizden beklediği bir takım ibadetler var. Biz bu ibadetleri yerine getirirken acaba yeterince hazırlık yapıyor muyuz?
Aynı titizliği gösteriyor.
Aynı titizliği gösteriyor muyuz? Aynı hassasiyeti gösteriyor muyuz? Yani birçok insan bana mesela mail atıyor. İnternet sitesinin üzerinden mailler geliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Namazda sürekli aklımıza bir şey geliyor. Yani sürekli bir hesap, kitap, işte o işi ne yapacaktım, bir önce namazı kılayım da şuna yetişeyim falan. Yani insanın en azından gündeki, yani günde bir 5-10 dakikasını, ne bileyim toplasanız bir yarım saatini o ibadette özelleşmek, o ibadette hissederek onu yerine getirmek için ayırması gerekir. Bunu lüks görmemesi gerekir.
Sizin en başlarda söylediğiniz şeyi galiba akıldayıp tutmak gerekiyor. Allah'ın buna ihtiyacı yok.
Evet.
Bizim ihtiyacımız olduğu için o ibadetler var. Bir de gündelik hayatınızda en başta aslında biraz zor gibi geliyor. Nasıl işte gündelik hayatımı buna uyduracağım? Şimdi bir koşuşturmaca içinde yaşayan insanlarız değil mi? Öyle olmadığınız zaman içerisinde anlıyorsunuz. Bilakis gündelik hayatınızı ona uyduruyorsunuz.
Yani o manevi bir enerjiniz sizin. O sizi bu dünya hayatının akışına kapılmadan alıkoyuyor. Olası yapabileceğiniz kötülüklerden, sapmalardan sizi muhafaza ediyor. Ama bunu idrak ederek yapabildiyseniz eğer bunu
tabii,
yapıyor.
Tabii.
Bakın yine Kur'an-ı Kerim diyor ki dost doğru yol üzerinde olun diyor. Bakın doğruluk çok temel bir prensip Kur'an-ı Kerim'de. Yani yalandan, hileden, hurdadan hani bu halk arasındaki şeyler vardı da bir takım şark kurnazlığı dediğimiz bizim kısa yoldan köşeye dönmek için yapılan bir takım hilelerden uzak durmak gerekiyor. Adaleti doğruluktan, adaletinden doğruluktan sapmamak ifade ediliyor. Allah yolunda mücadele edin. Bu da çoğu zaman aslında pek çok Müslüman unuttuğu Kur'an prensiplerinden bir tanesi. Yani Allah yolunda mücadele...
Ne demek?
Aslında cihat dediğimiz kavram Kur'an-ı Kerim'de iki boyutlu anlaşılmaya müsait bir kavram. Ayetlerde fiil olarak geçişiyle belirleniyor bu. Bir tanesi normal anladığımız manada
evet.
savaşarak cihat. Peygamberimiz döneminde yapıldı,
evet.
gerçekleştirildiği gibi cihat. Diğeri de mücadele etmek.
Aynı
kökten geliyor zaten.
Mücadele mi?
Nefsinle Allah yolunda dini anlatmak için... İnsanlara iyi ve doğruyu tavsiye etmek için, onları kötülükten alıkoymak için. Bunların hepsi mücadele aslında. Yani çoğu zaman atladığımız şeylerden bir tanesi. Yani biz namazımızı kılıp orucumuzu tuttuğumuz zaman tamam ben yeterli bir Müslümanım diyoruz ama Kur'an dikkat çekiyor bunu. Yani kıyıdan kıyıdan Allah'a ibadet eden de Allah'a yolunda mücadele eden bir dildir. Kur'an-ı Kerim bunu bize söylüyor, ifade ediyor. Yine helal ve temiz rızıklardan yiyin. Bakın yani... Hepimiz bir meslek sahibiyiz. İşte rızkımızı, ailemizin geçimini temin etmek için çalışıyoruz. Ama çalışırken bir takım maddi menfaatler elde ederken bu dünya hayatında bu maddi menfaatlerimizin temiz olması, helal olması, dost doğru olması noktasında ne kadar titiziz acaba? Yani çoğu zaman insan kendini şöyle kandırabiliyor. Ya canım şurada bir fırsat çıktı şu anda benim önüme. Yani ben bunu yapayım. Allah affeder. Ya da ben yapmazsam zaten bir başkası bunu yapacak.
Evet.
Şimdi imanı içselleştirmediğimiz noktada, özümsemediğimiz noktada çok basit bir imtihanda sarsılmamamız kaçınılmaz.
Bankada paran mı var mesela?
Evet.
Niye bankada o para niye boş duruyor, faize koymuyor musun? Ne kadar gündelik hayatın olmazsa olmazına dönüşmüş farkındasınız değil mi?
Evet yine mesela bakın barışı esas almak Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan. Zaten İslam daha önce ifade etmişizdir. Yani selam kökünden geliyor. Barış, esenlik, huzur gibi ifadeler var içerisinde. Barışı esas almak, adaleti esas almak, ahlaklı ve faziletli olmak... Bakın güler yüzlü olmak. Ben bunu ifade ettiğimde bana bir mail gelmişti. Yani Kur'an'da böyle bir ifade geçmiyor diye. Kur'an'da şöyle geçiyor. Diyorlar ki müminler biz asık suratlı sert bir günden Allah'a sığınırız. Bu ne demek? Yani tam tersinden düşündüğünüz zaman aslında tebessüm sahibi olmak, hoşgörü sahibi olmak, insanları anlayabilmek. Yani bu çok aslında Kur'an'da vurgulanan prensipler bunlar ama diyorum ya ne kadar acaba hayatımıza bunları yansıtabiliyoruz. Darlık anına dahi mallarınızı infak edin diyor Allah. Şimdi müminlerle ilgili özelliklerden bir tanesi şöyle ifade ediliyor. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar. Şimdi bir mümin özelliği bu. Şimdi darlıkta infak etmek, Allah yolunda harcamak. Yani insan çok sınırlı imkana dahi sahip olsa yine de Allah o imkanından kendisinden daha zor durumdaki insanlara bunu aktarmasını, paylaşması gerektiğini söylüyor. Allah'a tevekkül etmek, sözünüze sadık olun diyor. Yetimin, öksüzün hakkını gözetin diyor. Yani şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki yani yıllarca bunu gördük. Yetim ve öksüz pek çok çocuğun ailesinden kalan mal, mülk, miras akrabalar tarafından telef edilmiş. Yani
çok fazla yerde özellikle vurgulanan
evet.
bir konu
çok
bu.
Önemli. Çok önemli. Yani yetim malına oruçluğuna erişinceye kadar el sürmeyin. Onun ihtiyaçlarını gidermek için bunu kullanmanız istisna diye ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama ne kadar toplumda işlenen bir suç bu, dikkat ederseniz. Ne için? Bir takım dünyevi menfaatler elde etmek için. Evet. Şimdi ne oldu bu Müslümanlığımız bizim? Yani Kur'an'daki bu kadar prensip nereye gitti? Yani bunları biz okumadığımız zaman nasıl bunu biz doğru bir Müslümanız, örnek bir müminiz diyebiliriz? Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim, kötülüğü en güzel şekilde savun. Şimdi dikkat ederseniz en Müslüman olduğunu ifade eden insanlar bile kendilerine bir kötülük yapıldığı zaman misliyle karşılık veriyorlar.
Tabii, tabii.
Yani dolayısıyla ya bizim bu prensipleri...
Dönüp arkasını gidecek mi?
Hayır, olması dönüp arkasını gitmek değil. Şimdi nasıl, şöyle...
insanlar biraz daha şeye dair sorular soruyorlar mesela. Örneklerden yola çıkarak. Bir kötülük
yani
geldi.
Şimdi bir kötülük geldiyse bakın... hani halk arası bir ifade, tatlı dil yılanın dilinden
evet.
çıkartın misal.
Şimdi
Kur'an-ı Kerim şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki yani hepiniz uçurumun kenarındaydınız diyor. Allah iman sayesinde kalpleriniz yumuşattı, sizi kardeşler haline getirdi. Yani şimdi biz hani insanları ırk, din, dil, mezhep, renk olarak ayırmadığımız noktada ilk başta Kur'an'ın bizim için çizmiş olduğu hareket noktasına gelmişiz demektir. Bundan sonra eğer ki bir kötülük varsa bize yapılan, bu kötülüğü güzellikle savmak, o karşımızdaki insan bunu anlamıyorsa bile Allah'ın takdir edeceği bir şey. Bu da yeterli bir zaten bir kul için. Evet. Yani bırakın o insan size kötülük yapmış olsun. O insan sizi aldatmış olsun. Yani eğer ikisi arasında kalırsanız birisini aldatmayı mı tercih edersiniz yoksa aldatılmayı
Elbette
mı?
Elbette aldatılmayı tercih
birisini
edersiniz.
Birisini kandırmayı mı tercih edersiniz, birisinin sizi kandırmasını mı? Yani bırakın sizi aldatmış olsun. İntikam aldığınız zaman ne geçecek elinize? Egonuzu tatmin etmiş olacaksınız, nefsinizi tatmin etmiş
Ama
olacaksınız.
Ama onunla eşitleneceksiniz kötülük noktasında değil
evet.
mi? Çok güzel.